Ayrım 16.
Hayatın yan sanayisi denebilecek bir ticaretti bu aslında. Hayattan sonrasına ilişkindi. Yaşayanın ölü olanla iletişimine bir katkıydı. Anlamlı biçimde gözlerini kırpıştıran, boyları 1,5 metrenin altında olan çocuklardan aldıkları bahşiş karşılığında ölülerin rahat uyuması için dua etmeleri bekleniyordu. Oysa insan ölünce uyumuyor, hatta çoğu durumda ölmeden önce uyanıp gözlerini can simidi gibi açıyordu. Dolayısıyla rahat uyumak gibi bir şey söz konusu değildi. Özellikle de uyuyacak bir şey kalmamışsa. Ama ne de olsa toprağın 2 metre altıyla üstündeki durum hayli farklıydı. Aşağısı gerçekti. Kurtlar, böcekler ve bol bol et. Toprağın üstü ise hayal. Rahat uyu babacığım, nur içinde yat sevgilim ve bol bol dua. Ne halt olduğu hakkında gerçekte hiçbir fikre sahip olmadığı ölüm karşısında dök bakalım şu suyu, şu otları da bir temizle gibi cümlelerden başka tepki veremeyen insanoğlunun hayal dünyasıydı mezarlık. Ve o çocuklar da o hayal dünyasındaki Peter Panlar. Birbirlerine o kadar benziyorlardı ki. Kardeşler büyüklerin yerine geçince aradaki fark anlaşılamıyor, bu yüzden de hiç büyümüyormuş gibi duruyorlardı. Çocuk dediğin ölümü öğrenince büyür gibi bir cümlenin de bu mezarlıkta bir anlamı yoktu. Çünkü eğer ölümü öğrenince büyüyorsa mezar temizleyerek para kazanınca ne oluyordu? 6 yaşındakiler ya da duvardan atlamak için Süreyya gibi boyunun uzamasını bekleyenler. Onlar ne kadar büyümüş olacaklardı? Belki de büyüyemeden ölmüş sayılmalıydılar. Böylece toprağın altıyla eşitlenmiş olurdu üstü. Herkes ölür ve konu kapanırdı. Ama olmuyordu. Çocuklar temizledikleri mezarların üzerinde uyuyakalınca hiçbir şey olmuyordu. Güneş batınca mezarların arasına saklambaç oynamaya başlayınca da bir şey olmuyordu. Hiçbir şey hissetmiyorlardı. Hiçbir şey eksilmiyor ya da bozulmuyordu. Bunun farkına en çok varan da yine onlar oluyordu. Belki de eksilme ya da bozulma buydu. Hiçbir şey hissetmemeleri. Sonuçta ne olursa olsun mezarlığa ve mezarlara ait hiçbir şey umurlarında değildi. Ne ölülerin dirilmesinden ne de hayaletlerden korkuyorlardı. Tek korktukları şey bayramlarda havanın bozmasıydı. Her bayram mezarlığın kapısından nehir gibi akan insanların yağmur yüzünden çamurdur şimdi oralar deyip adını kabristan koydukları hayal dünyasına gelmekten vazgeçmelerinden korkuyorlardı sadece. Bunun dışında ölüleri ve ölü yakınlarını o kadar umursamıyorlardı ki topraklara gözyaşları eşliğinde bırakılan çiçeklerin saplarını kulaklarının arkasına geçirip bir mezardan diğerine tek adımda sıçrama rekorları kırmaya çalışıyorlardı. En büyüğü 12 yaşındaydı, en küçükleri de 6. Mezarlıklarda geçen korku filmlerini annelerine sarılarak izleyen çocuklarsa 1000 karanlık yılı uzaktaydı. Yani mezarlık duvarının hemen ardında. Ama belki de ileride bir araya geleceklerdi. Duvarların içindekiler ve dışarıdakiler. Biri öğretmen, biri hademe olacaktı. Biri hakim, biri mübaşir. Biri doktor, biri kan tüccarı. Biri savcı, biri yalancı tanık. Biri mimar, biri amele. Biri piyanist, biri piyano hamalı. Biri milletvekili, biri miting simitçisi. Biri metres, birisi orospu çocuğu olacaktı. Ama hangisi, hangisi olacaktı? Böyle bir araştırma var mıydı? Bilimsel herhangi bir makale, çocukluğunu mezar temizleyerek geçirmiş insanların ilerleyen yaşlarındaki meslek seçimlerinin ne doğrultuda olduğuna ilişkin istatistiki herhangi bir çalışma yapılmış mıydı? Ya da seçmekte zorlanacak kadar meslek adı biliyorlar mıydı acaba? Kısacası insan 6 yaşından itibaren ölümden para kazanmaya başlamışsa sonra ne yapardı? Derda'nın bu konuda bir fikri vardı. Defineci olacağım ben. Buralarda da var define ama kimse nerede olduğunu bilmiyor. Diğerleri susmuş dinliyorlardı. Konu yeterince ilginçti. Ne definesi varmış? Derda dünyanın bütün sırlarına hakimmiş gibi sırıttı. Büyüyünce öğrenirsin. Bunu söylediği çocuk kendisinden 2 yaş küçüktü. Adı Remzi'ydi ve zeka seviyesine ilişkin herhangi bir teste girseydi ailesi özel bir toplantıya çağrılır ve kendilerine oğlunuz bir dahi denirdi. Ama Remzi de okula hiç gitmemişti. Okuyup yazmayı, sayıları sayıp toplamayı kendi kendine öğrenmiş ve mezarlıktaki bütün mezar taşlarında yazan adlarla doğum ve ölüm tarihlerini ezberlemişti. Farkına bile varmadan. Şimdi Derda'nın söylediğini düşünüyordu. Bir yandan da duyduğu cümledeki harf sayısıyla birazdan ağzından çıkacak olanların sayısını toplamaya çalışıyordu. İyi de gelen var, gelen var. Hesabı havada kalmıştı Remzi'nin. 4 araba girmişti kapıdan. İlk gören bağırmıştı. Çocuklar oturdukları yerden fırlamış, çoktan koşmaya başlamışlardı. Remzi cümlenin sonunu içinden getirebilirdi ama onun da paraya ihtiyacı vardı. En az diğerleri kadar. Kalkıp koştu peşlerinden. Bir yandan da başını sallayarak aklındaki sayılardan kurtulmaya çalıştı. Becerdi de. Zaten fazla değil, birkaç yıl daha sıksa dişini, yetenekleri birer birer buharlaşacak ve sıradan bir salağa dönüşecekti. Sonuçta korkulacak bir şey yoktu. Ama o bunu bilmiyor ve istese de zihnini durduramıyordu. Şimdi de mezarlıktaki 7226 mezarın hangisinin altında define olabileceğini düşünüyordu. Hem de her birini teker teker gözünün önüne getirerek. Belki de bu yüzden önündekini göremedi. Bir aile mezarının mermerine çarpıp düştü. Kanayan dirseğine bakarken başını kaldırıp diğerlerine bağırdı. "Bekleyin lan beni!" Hepsi duydu ama kimse beklemedi. Elden ne gelir Hasibe diyordu kadın. Başka bir şey gelmediği için dilinden. Hasibe'nin omzundan tutmuş, kendisi de ağlıyordu halbuki. Tutamıyordu kendini. Sanki bütün acıları birbirine yapışıp üzerine çığ gibi çökmüştü. Asla güneş açmayacak gibi kalmıştı karın altında. Oysa ölen ne onun kızıydı ne de ölen kızı bir kez olsun görmüştü. Ama omzundan tuttuğu kadın ne hissediyorsa bir o kadarı kalbinde çarpıyordu. Ne de olsa onun da bir sevdiği vardı. Belki çocuğu değildi ama kocasıydı. Üstelik daha 26 yaşında canına kıymış şu kız gibi. O da çok ama çok uzaklarda vatanı için hizmet veriyordu. Vatanının çocukları için. Ölen kızın annesiyle öğretmen evinde tanışmışlardı. Çok ama çok uzaklardaki öğretmenlerin yakınları için düzenlenen bir gecede. Tanıştıkları gibi de ısınmışlardı birbirlerine. Nasıl ısınmasınlar? İkisinin de canı aynı okuldaydı. Birinin kızı, diğerinin kocası. Biri Yeşim, diğeri Nezih. Biri yeni öğretmen, diğeri müdür muavini. Biri çalı kuşu, diğeri çalının kendisi. Yeşim, hayatta aradığı şeyin ölüm olduğunu anlamış, birçok insan gibi kendini gömdürmeyi başarmıştı sonunda. Bir mektup açacağıyla beceremediğini bir tabancayla halletmişti. Albaylıktan emekli babasının beylik tabancasıyla. İki büklüm olmuş, iki eliyle tutunduğu mermer levhayı öpen yaşlı adamın silahıyla. İntihar teşebbüsünden sonra rapor alıp İstanbul'a gelen Yeşim, ilk birkaç gün hiç konuşmamış, sonraki günler haddinden fazla gülmüş, en sonunda da kendini vurmuştu. Şimdi ise yepyeni mezarında yatıyor ve 2 metre yukarıda olanları zerre kadar umursamıyordu. Aslında belki de yapabilseydi, dirilebilirdi. Çünkü Nezih'in karısının uzattığı telefonu alıp kulağına dayayan annesi, "Dostlar sağ olsun," diyordu. Dostlardan kastettiği telefonun diğer yakasında başsağlığı dileyen Nezih'ti. Yeşim yapabilseydi o an, göz kapaklarından geriye ne kalmışsa açar, kefenini tırnaklarıyla yırtar, üzerindeki toprağı bir kunduz gibi kazar ve yeryüzüne çıkıp telefonu annesinden koparırdı. Yapabilseydi o telefonu ağzından geriye ne kalmışsa ona dayar, sonra da "Senin ağzını yüzünü nokta nokta" diye bağırırdı. Ama Yeşim bunların hiçbirini yapamıyordu. Hatta tek bir kirpiğini bile oynatamıyordu. 26 gün önce gömülmüştü. Tek bir kirpiği bile kalmamıştı. Hasibe nasıl kapatacağını bilemediği telefonu "Sağ olun" dedikten sonra uzattı Nezih'in karısına. Kadın telefonu kapatıp sarıldı Hasibe'ye, birlikte ağladılar. Derda da susmalarını bekliyordu. Bir an için kendilerine gelmelerini. Hangisine uzatacaktı elini? Yaşlı adama mı, kadınlardan birine mi? Para değil de şeker verirlerse suratlarını atarım diye düşünüyordu. Çünkü mezar ziyaretçilerinin en büyük silahı oydu, şeker ya da çikolata. Birden elleri ceplerine gidiyor, önceden hazırladıkları 3-5 şekeri yakalayıp çıkarıyor, sonra da burunlarına uzatıp "Al bakalım evladım" diyorlardı. Hıçkırıkları ilk dinen Nezih'in karısı oldu. Her ne kadar kocası Yeşim'in birinci dereceden yakını olmak için elinden geleni yapmış olsa da kadın için bir yabancıydı. Bu yüzden önce onun gözyaşları dindi. Derda fırsatı kaçırmadı ve avucunu uzattı. Nezih'in karısı çocuğun darmadağın yüzüne bakarak çantasını açtı ve içinden cüzdanını çekti. Bozukluğu yoktu. Mecburen kağıt paralara gitti eli. Tabii ki en değersizlerine. Tek almak isterken çift banknot çıkardı. Pişman oldu ama artık çok geçti. Durup dururken çocuğun tekine bir sürü para verdik. Neyse, başımızın gözümüzün sadakası olsun dedi sonra. Eve gidince Yeşim'den 5 yaş küçük üniversite öğrencisi oğluna. Derda parayı kaptığı gibi koşup mezarlıktan çıktı ve en yakındaki bakkala girdi. Yarım ekmek içine kavurma koydurup hemen orada ısırdı. 3 kez üst üste. Neredeyse boğuluyordu. Buzdolabından çektiği kolayı tek eliyle açıp içti. Boğazı yana yana. Sonunda kendine gelmişti. Geriye annesinden kalanı gömmek kalmıştı. Karnı doyduğu anda aklına onlar gelmişti. kapının ardında duran 5 anne parçası. Hava kararınca dedi sessizce, bakkalın parasını verip çıkarken. Sonra dönüp içeri girdi. Bir pakette sigara. Bakkal sordu, hangisinden? En ucuzu dedi Derda, bir de kibrit. Böyle başladı sigaraya, cebindeki son parayla, 11 yaşında. İsa, Derda'yı mezarlığın kapısında yakaladı ve daha fazla kendini tutamadı. Benim geldiğim mezarlıkta da vardı define. Dünyanın en şanssız çocuklarından biriydi. Çünkü ailesi kentin en büyük mezarlığının yanından ikinci en büyük mezarlığının yanına taşınmıştı. İsa yine mezar temizleyecekti. Temizledikçe de bir önceki mezarlıkta yaşananları hatırlayacaktı. Oysa unutmak istiyordu. Unutmanın en kolay yolu da anlatmak sanıyordu. Hatta bu define davasından biri öldü. Yürümeye başlamış olan Derda'nın sessiz kaldığını görünce devam etti. Bizim mezarlık çok büyüktür, buradan daha büyük. Neyse iki kardeş vardı, nefret ederlerdi birbirlerinden. İkisinin de çetesi vardı. Ben küçük olanın yanındaydım. Ama küçük dediğime bakma, ne zaman kapışsalar abisini döverdi. Neyse iki çetenin de kendi bölgesi vardı, karışmazdık birbirimize. Herkes kendi tarafında kalırdı. Öyle buradaki gibi her mezarın başında duramazdın. Sonra bir gün bir define lafı çıktı. Ama bizim tarafta değilmiş, karşıdaymış. Biz de gizli gizli o tarafa geçerdik, sağı solu kazardık. Bir türlü bulamadık bir şey. Sonra bir gün bizimkilerden biri garip bir mezar buldu. Böyle türbe gibi. Ama ne olduğu da belli değil. Sonra da dediler ki tamam işte orası. Ama nasıl kazacaksın? Karşı tarafta çünkü. Ama sonra dedik ki gideriz, gerekirse kavga ederiz. Sonra da kazıp defineyi çıkarırız. Bir gittik, üstünde karşı çeteden bir çocuk, küçüklerden. Yatmış o mezarın üstüne uyuyor. Kaldırdık bunu, çok korktu. Yapmayın dedi. Dinlemedik tabii. Kaz ulan dedik, sen kazacaksın. Kazmaya başladı bu. Sonra, siktir et dedi Derda. İsa'nın ağzından ses hızında çıkmış onlarca cümle, Derda'nın iki kelimesine çarpıp paramparça olmuştu. Neyse ne, sonunda bulabildiniz mi defineyi? Yok, o zaman boş ver. İsa'nın yüzü mermer gibi oldu, mezarlık mermeri gibi. Damarlarıysa derisine yeşil yeşil yapışıp kaldı. Bu hayatta kimseye hiçbir şeyi tam olarak anlatamayacağını anlamıştı. Biri için ölüm kalım meselesi olan, diğerinin gözünde toz kadardı. İsa çevresindeki mezarlara baktı ve iyi ki ölüyorlar dedi içinden. İnsanoğlunun hak ettiği için öldüğüne o gün inandı. Ölene kadar da başka hiçbir şeye inanmadı. Belki de bu yüzden mermer tıraşçısı oldu. Mezarlığa giden caddedeki atölyelerden birine çırak diye girip usta olarak çıktı. O gün Derda sözünü kestiği için, hayatının miladı olan hikayeyi kendisine anlattırmadığı için. Belki de bu yüzden İsa sadece mermerle konuştu hayatı boyunca. Oysa bir anlatabilseydi, okuldaki diğer çocukların dikkatle dinlediği öğretmeni neden bir türlü duyamadığını birileri anlayabilirdi belki. Ama olmadı. Çıraklığının son günlerinde kendi mezarının mermerini kesti, sonra da bir köşeye koyup sakladı. Arada bir de karşısına geçip konuştu. Derda'nın kestiği hikayeyi yapıştırıp anlatmak için. Defalarca. Sonra da öldü. Soluduğu mermer tozundan. Bir defada. Hikayesi mi? Kimin umurunda? Hele de İsa gömüldükten sonra. Meydana doğru sessizce yürüdüler yan yana. İkisi de birbirinin aklından geçeni bin hakları olsa tahmin edemezdi. Keyfinden kesmemişti Derda İsa'nın sözünü. Annesini kestiğinden tıkamıştı lafı ağzına. Nereden bilsin dedi içinden. Sonra da affettirmek için kendini cebinden paketi çıkarıp bir sigara çekti. Yak bir tane. Reddetmedi İsa. Hayatı boyunca beklemiş gibi aldı sigarayı. Ateşi bulmuş gibi yaktı. 100 yıldır içiyormuş gibi çekti ciğerine dumanı. Oysa onun da ilk seferiydi. Kim bilir o gün daha kaç çocuk başlamıştı sigaraya. Dünyanın dört bir yanında. Derda 2 adım atıp ayağının ucuyla bir çakıl taşına vurdu. Taş İsa'nın yoluna savruldu ve ondan da bir tekme yedi. Bir dünya kupası topu gibi sürdüler çakıl taşını. Bazen yoldan çıkıp patikalara girdi ama bırakmadılar peşini. Kim bilir o gün daha kaç çocuk taş tekmelemiş ve kendini tekmelenmiş bir taş gibi hissetmişti. Sabah ezanı evin çatlaklarından sızıp Derda'nın kulaklarına kadar geldi. 2 siyah göz açılıp tavana baktı. Bir burun aldığı kokudan kıvrıldı ve Derda 2 ayağının üzerinde doğruldu. Geç kalmış, uyanamamıştı karnı tok olduğundan. Süreyya'nın annesinden aldığı 1 kap pilav yüzünden. Acele etmezse parçaların 5'ini birden gömemeyecekti. İlk 4 parçayı son aldığı mezardan itibaren sırayla 4 mermer levhanın dibine gömdüğünde kendini ağaç dallarıyla bileyen güneş ensesine batacak kadar yükselmişti. Derin bir nefes alıp verdi ve son bir tane daha deyip duvara doğru koştu. Kolunun altında annesinin sağ eli vardı. Çarşafa sardığı ilk parça oydu. Önündeki mezarın dibine çöktü. Başını kaldırıp çevresine baktı. Uzaklarda birini gördü. Heyecandan unutmuştu küreğini, yani tencere kapağını. Elleriyle kazdı ama toprak sertti. Bir türlü çukuru derinleştiremiyordu. Sonra annesinin eline baktı. Üzerinde 7 kat kumaş olan ele. Her kata ayrı ayrı saldırdı. Ve küçük mezarına sığsın diye elin kanlı kefenini çıkarıp attı. Sonra da elindeki eli attı, daha fazla tutamadığı için. Başını kaldırıp tekrar baktı. Önündeki levhanın yanından. Biraz önceki karaltının nerelerde olduğunu görmek için. Ama kimse yoktu. Gitmiş demek ki diye düşündü. Kim bilir kim. Sürüklediği toprakla itti çukura annesinin elini, sonra da ayağa kalkıp yürümeye başladı, hızlı adımlarla. Yan yana dizilmiş ve her birinin dibinde annesinden bir parça yatan mezarların önünden geçti. Daha doğrusu arkalarından, çünkü mezarların sahipleri de diğer tarafta yatıyorlardı. Levhaların diğer tarafında. Çıraklığa başlayınca İsa'nın, şahide onların adı diyeceği mezar taşlarının diğer tarafında. Bir ara annesinin elini yeterince derine gömmemiş olabileceğinden endişelenip başını çevirdi ve omzunun üstünden arkasına baktı. Elin açıkta kalmadığından emin olmak için. Ve birden bir şeye çarpıp düştü. Hızla yürürken çarptığı şeyin ne olduğunu anlamak için başını kaldırdığında bir adam gördü. Sakallı bir adam. Üzerinde bir cübbe vardı. Derda mezarlık camisinin imamını tanıyor ama tayyarı ilk kez görüyordu. Tayyar sessizce Derda'nın ayağa kalkıp dünyanın sonu da olsa vazgeçemeyeceği hareketi yapmasını izledi. Üzerindeki tozu tokatlamasını. Ancak bu kez sadece ölü tozunu kovmuyordu. Bir yandan da ağzına gelmiş kalbini çiğniyor ve gördü mü bu herif acaba benim yaptığımı diye soruyordu içinden. Korkusundan başını kaldırıp bakamıyordu. Göz göze gelmemek için. Savuracak toz arıyormuş gibi eğilip sağına soluna bakıyordu. Ve tayyar konuştu. Derda gözlerini kısarak dinledi, yine korkudan. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Sonra da yanından geçip yürüdü. Derda dönüp tayyarın nereye gittiğine bile bakamadı. Ne demek istemişti? Neden daha dikkatli olacaktı? Ne zaman? Olur da bir şey daha gömmesi gerekirse mi dikkatli olacaktı? Onu mu demek istemişti? Donmuştu Derda. Sanki bastığı toprak sulanmış ve bir bataklığa dönüşmüştü, kımıldayamıyordu. Ama sonra bataklık kurudu ve ilk adımını attı. Yok dedi içinden, olur mu öyle şey? Gittin koca mezarlıkta herife çarptın. Ne diyecek? Tabii ki dikkatli ol diyecek. Güldü. Boşuna korktuğundan emin oldu. Başını iki yana sallayıp ne salaksın dedi kendine. O eli oraya gömerken görmüş olsa koşup gelmez miydi yanına? Ensesinden yakalayıp polise vermez miydi? Kim böyle bir şeyi görür de sadece dikkatli ol demekle yetinirdi? Yine güldü. Bir yandan da yürüdü. Sonra durdu ve olduğu yerde döndü. O an ölmek istedi. Çünkü tayyar gömdüğü elin üzerinde duruyor ve kendisine bakıyordu. Başını ve kendisini çevirmekten başka çaresi yoktu. Öyle de yaptı ve yürümeye başladı. Adımları sıklaştı ve Derda koştu. Eğer o an ardından bir ses duysaydı daha da hızlanırdı. Ama geride sadece sessizlik bıraktı. Mezarlığın kapısına kadar geldi ve nefes nefese durdu, başını salladı. Boşuna dedi, boşuna korkuyorsun. Sonra da güldü. Ne gülüyorsun deli gibi sabah sabah? Git bana şuradan bir ekmek al gel. Kulübenin penceresinden uzanmış olan Yasin'in elindeki parayı alırken üstü kalsın mı diye sordu. Hala gülüyordu. Kalsın ulan, kalsın dedi Yasin. Yine pişmandı uyandığına, karnının acıktığına da. Derda'ya para uzattığına da. Yataktan kalkalı 2 dakika olmuştu ama günün ilk kazığını yemişti. Daha kendisi bir lokma bile yemeden ekmek parasının üstü Derda ile birlikte defolup gitmişti. Piç kurusu dedi. Sonra da gidip yattı. Gelene kadar biraz daha uyuyayım diye düşünemedi bile, uyudu. Başka diye soran bakkala bir şey diyemedi. Çünkü aklına annesinin elinden çıkarıp attığı kanlı kumaş gelmişti. Onu mu görmüştü adam? Onun için mi durmuştu orada? Güdümlü bir mermi gibi fırladı bakkaldan. Füze olamayacak kadar küçüktü. Hedefine varana kadar en az 10 köşe döndü. Bütün mezarlığı geçip duvara yakın son mezarlara yaklaştı ve o an ne yapacağını şaşırdı. Çünkü cübbeli adam eli dibine gömdüğü mezarın başındaydı. Durdu ve önündeki ilk ağacın arkasına saklandı. Adamın ne yaptığını görmek için başını ağaç gövdesinden sarkıttı ama bir işe yaramadı. Çünkü aralarında en az 15 sıra mezar vardı, 40 metreden fazla. Adamın üzerine doğru değil sağına doğru gitmeliydi. Arada 20 mezar bırakıp öyle yaklaşmalıydı. Ve oralardaki ağaçlara baktı. Birbirine dolanmış dallarına. Oraya gitmeliydi, o dalların ardına. Oradan her şeyi görebilirdi. Bir sincap gibi koştu sekerek. Her 5 ağaçta bir saklanıp gözetleyerek. Dallarının sıklığından ve birbirlerine yakınlıklarından 3 köklü tek ağaçmış gibi duran yeşilliğin arkasına doğru son sıçrayışını yapıp nefesini tuttu. Dibine çöktüğü ağaca sırtını sürte sürte doğruldu ve dönüp dalların arasından sol gözünü çıkardı. Daha fazlasına cesaret edemedi. Ama o kadarı da yetmişti tayyarın ne yaptığını görebilmesi için. Mezarın ayak ucuna yaslanmış elindeki beyaz büyük bir zarfı mermer çerçevenin içindeki toprağa gömüyordu. Mezarın baş tarafında aynı kökten çıkan ve uçlarında iki kırmızı gül olan dallar vardı. Zarfı onların 5 karış uzağına gömmüştü. Kuşların su içtiği ayak ucundaki hazneye yakın bir yere. Eliyle toprağı düzeltti ve çevresine baktı. Derda'nın tek gözü ağaç gövdesinin ardına kaçtı. Kalbi kulaklarındaydı. Hatta kulaklarından çıkmak ister gibi atıyordu. Yeniden çöktü ağacın dibine ve bir daha da dönüp bakamadı. Neredeyse yarım saat orada kaldı, kımıldamadan. Ağaçtan bir parçaymış gibi. Sadece saçları dalgalandı küçük bir rüzgarda, o da üzerindeki yapraklar kadar, daha fazla değil. Dizleri çenesinde, kolları katlanmış bacaklarının çevresinde durdu. Yeterince beklediğine karar verdiği bir anda ayağa kalktı. Ve bir an için sarkıtıp çektiği başıyla adamın gitmiş olduğunu gördü. Ağaçlardan uzaklaştı ve biraz önce gözetlediği mezara 30 adım mesafeden bakarken ensesine inen tokadın acısıyla eğildi. ''Ulan ben sana ekmek al gel demedim mi hayvan?'' Hayatında ilk kez kendisine vuranın bekçi Yasin olduğuna sevinmişti. O da sabah voltasına kahvaltı etmeden çıkmış ve çıktığına da pişman olduğu için vurmaya devam etmişti. 3 tokattan sonra yine koşup çıktı mezarlıktan ve biraz önce bakkalın tezgahında unuttuğu ekmekle birlikte dayandı pekçinin penceresine. ''Cam açık, sok kolunu bırak masaya.'' demişti Yasin. Derda da öyle yaptı. Perdenin altından geçirdiği ekmeği cam kenarındaki masaya bırakıp koşmaya devam etti. Kanlı kumaşı bulup yok etmeye doğru. Aynı sahneyi aynı gün bir kez daha yaşadı ve mezarın başında bir adamın durduğunu gördü. Başka biri. Kısa kollu gömlek giymiş bir adam. Gözlüklü. Arada bir çevresine bakarken boynundan bir kravat sallanan, 50'lerin sonundaymış gibi duran bir adam. Yine aynı yere saklandı Derda. Yine tek gözüyle gördü beyaz zarfı. Adam topraktan çıkardığı zarfı alıyor, yerine de sarı bir tane bırakıyordu. Üstünü toprakla örtünce de son bir kez çevresine baktı ve mezarlık kapısına giden yola çıkıp yürüdü. Cübbeli kadar yavaş değildi. Çok hızlı davranmış ve bir dakika içinde işini bitirmişti. Şimdi de uzaklaşıyordu. Derda yüzünü görebilmiş ancak tanıdığı kimseye benzetememişti. Zayıftı. Saçları ve teni açık renkteydi. Bakışları donuk, kırışık yüzü gergindi. Adamın gözden kaybolmasını bekleyen Derda ağacın arkasından çıkıp mezara doğru koştu. Sonra da arka tarafına geçti. Dizlerinin üstüne çöküp yerde kumaşı aramaya başladı. Buldu. Çok ama çok uzun bir nefes verdi. Yakalanmamıştı. Güldü. Kibritini çıkarıp bir tane yaktı. İncecik kibritle ilerleyen alevden hızlı davranıp kumaşı tek ucundan tuttu ve havaya kaldırdı. Esnek bir sopa gibi duran kumaşın sallanan ucunu ateşe verdi. O da kumaşı alıp cayır cayır yedi. Önce biraz tüttü, sonra da Derda'nın ayakları tarafından çiğnendi. Simsiyah küller uçuştu ve kanlı çarşaf parçası yok olup gitti. Sıra mezara gelmişti, mezardaki zarfa. Ayak ucuna gelip çevresine baktı, kimseyi göremedi. Elini atmasıyla toprağa daldı ve zarfı buldu. Bantlanmıştı kapağı. Aynı banttan bakkalda olduğunu bilmenin rahatlığıyla yavaşça çekti. Zarfa bir zarar veremeden kapağı açabilmişti. O an bütün bunların gerçek olamayacağını düşündü. Çünkü zarfta bir deste para vardı. Derda'nın titreyen eli desteden 5 banknot çekip cebine gitti. Sonra 5 tane daha aldı. O zarf açık durduğu sürece kendini tutamayacaktı. İçini daha fazla boşaltmamak için kapağını kapatıp bandın üzerindeki tırnağıyla geçti, aldığı çukura bıraktı ve toprakla üzerini örttü. Koşmalıydı, koştu, çok hızlı koşmalıydı. Daha da hızlı koştu. Mezarlık kapısından çıktı ve soluğu caddedeki otobüs durağında aldı. Korka korka bekledi. Zarfı koyanı ya da cübbeliği göreceğini düşünerek bir an için bile gözlerini çevresinden ayıramadı. Kuyruğunun peşindeki bir köpek gibiydi. Hatta duraktaki bankta oturan yaşlı kadın, ''Ne var oğlum, otursana şöyle adam gibi.'' deyip yanındaki boşluğu gösterdi. Ama Derda dinlemedi ve otobüs gelene kadar da yerinde duramadı. Bindiği üçüncü otobüsten de inmiş yürüyordu. İndiği durağın adı kapısına geldiği büyük binanın tabelasında da yazıyordu. Başkaları o durağa sadece cezaevi diyordu. Cezaevinde inecek var. Kapıdaki jandarma erine babama bir şey bırakacağım. Annem gönderdi dedi. Er önünde durduğu büyük demir kapıya yumruğuyla vurdu ve birkaç saniye sonra kapının ardından bir gardiyan başı uzandı. Ne var? Babama dedi Derda, bir şey verecektim de annem gönderdi. Neymiş? Cebinden çıkardığı 5 banknotu gösterdi. Diğerleri başka cebindeydi. Gardiyan çocuğun elindeki parayı gözleriyle sayıp sordu. Kimsenin baban? Derda 5 yaşından beri görmediği ve yüzünü artık hatırlamadığı adamın adını ve soyadını söyledi. İyi dedi gardiyan. Kapı aralığından sadece başı görünüyordu. Bir de ona eli eklendi. Parayı alıp kapıyı kapatırken çocuğu duyup durdu. Nasıl, babam iyi mi? Cezaevi oğlum burası, insan burada iyi olur mu? Deyip kapının ardında yok oldu. Çocuğun gözlerini kulaklarından girenler doldurmuştu. Pınarlarındaki yaş torbalarının delinmesine ramak kala, sen ona bakma, iyidir baban, merak etme dedi asker. Derda yutkunup başını kaldırdı ve ere baktı. İyidir değil mi? Bir de ona söyler misin, annem öldü deyip yürüdü. Cezaevindeki babasının kendisini yurda göndermeyecek kadar sevdiğine inanıyordu. Sırrını kimseye söylemezdi. Çünkü Derda'nın en büyük sırrı hayatta yapayalnız kalmış olduğuydu. Bu öyle bir sırdı ki uğruna annesini doğramış ve gömmüştü. Oysa yürüyüşünden bile belli oluyordu. Ellerini cebine sokuşundan, boynunu bükmesinden, her adımında yere sürten ayaklarından, yetişecek hiçbir şeyi yokmuş gibi yavaşlamasından, bazen de her şeye geç kalmış gibi hızlanmasından, bir de kokusundan, ter ve yalnızlık. Belki karşı kaldırımdakiler ya da yanından geçen arabaların içindekiler anlayamıyordu ama bir kere yüzüne bakanlar çok geçmeden farkına varıyordu. Ardından bakan jandarma eri de fark etmişti. Belki de bu yüzden hem başını sallıyor hem de fısıldıyordu. Ne biçim hayat ya bu? Verdiği haber askerin kulağına, para da gardiyanın cebine girince kaybolup gitmişti. İkisi de yerine ulaşmadı. Ama Derda dönüş yolunda, dur baba ben sana daha ne paralar getireceğim dedi sessiz dudaklarıyla. Dediğini yapmak için de iki adamın posta kutusu olarak kullandıkları mezarın çevresinden 3 gün boyunca ayrılmadı. Ancak ne gelen vardı ne de bırakılan bir zarf. 4. gün beklediği oldu ve cübbeli adam göründü. Ama bu defa bir önceki mezarın sağına doğru yaklaştı. Yan mezarın önündeydi artık. Ağaçların ardındaki Derda yanlış hatırlamıyorsa o mezarın dibinde de annesinin sağ dizinden bileğine kadar olan parça vardı. Beyaz zarf gömüldü ve cübbeli uzaklara baka baka yürüdü. Derda tereddüt etmedi, koşup mezarın başına gitti. Paradan daha değerli ne olabileceğini hayal etmeye çalışarak büyük bir beyaz zarfı açtı. İçinde bir deste kağıt vardı. Üzerlerinde el yazıları olan kağıtlar ve fotoğraflar. Sakallı ve cübbeli adamların bir kalabalığın içinde çekilmiş fotoğrafları. Bazılarının sarıklı başları kırmızı bir kalemle yuvarlak içine alınmıştı. Yakınlarında da bir şeyler yazıyordu, yine kırmızı kalemle. Ama Derda'nın okuması hala yoktu. Olsaydı Şıh Gazi, Hıdır Arif gibi adları okuyabilirdi. Ama okusa da bir şey anlamazdı. Çünkü ne İngiliz Dış İstihbarat Servisi M16'dan haberi vardı ne de hikmetçilerin İngiltere'deki varlığından. Hatta bütün kağıtları okusa bile yine de anlayamazdı. Elinde tuttuğu kağıt destesinin para karşılığı satın alınmış istihbarat bilgileri olduğunu. O sırada mezarlığın kapısından giren gözlüklü adamın konsolosluktaki görevini bilseydi bile çözemezdi neler döndüğünü. Çünkü Steven'ın kartvizitinde de tabii ki M16'nın İstanbul sorumlusu değil, ticaret ataşesi yazıyordu. Tayyarla aralarındaki alışveriş tekniğine de M16 dilinde dead drop deniyordu. Alanla verenin asla yan yana gelmediği bir takas biçimi. Önceden belirlenmiş herhangi bir noktayı emanet dolabı gibi kullanmaktan ibaretti. Bir de dolabın boş mu yoksa dolu mu olduğunu belli edecek bir işaret gerekiyordu. Bunun için de Steven mezarlığa giden caddenin üzerindeki bir sokak lambasını seçmişti. Daha doğrusu sokak lambası direğini. Her bırakılan zarftan sonra etrafına bir bisiklet kilidi geçirilen direği. Biri mavi, diğeri kırmızı, 2 bisiklet kilidi. Tayyarla Steven'ın arasında sırayla el değiştiriyorlardı. Sonuçta böylesi bir takasta önceliği güvenliğe aitti. En güvenli yerin insanların nadiren uğradığı bir mezarlık olduğu da gerçekti. Mezarlıkta meraklı bakışlar olmazdı. Çünkü çevredeki gözlerin çoğu toprağın altındaydı. Ama belki de Steven kişiliğine özgü karanlık bir romantizmden dolayı seçmişti mezarlığı. Deyimin içindeki bir kelime yüzünden, dead. Tayyar'ın ihanet nedeni ise çok daha basitti. Şıh Gazi'nin yıllar önce ağzından çıkmış bir cümle. Benim tek halefim Hıdır Arif'tir, böyle biline. Oysa Tayyar Şık Gazi'ye hayatını vermişti. Oysa Tayyar daha 18 yaşındayken Tahranlı Selahaddin diye binilen bir şeyhin tetikçisinin savurduğu merminin önüne atlamış ve Şık Gazi'nin hayatını kurtarmıştı. 7 gün komada yatmış, sonra da bölge paylaşımı yüzünden birbirine girmiş olan Tahranlı ile Şık Gazi'nin öpüşüp barışmalarına tanıklık etmişti. Sonuçta Tayyar'ın manevi babasının da bir zamanlar dediği gibi bir daha ağlamaya niyeti yoktu. On binlerce dişlik bir ağızda çürük olanı bulup kendine çekmeyi bilecek kadar deneyimli olan Steven'ın teklifini derhal kabul etmişti. Ne de olsa Tayyar böyle bir teklifi halefin ilan edildiği o günden beri, yani yıllardır bekliyordu.